Ayrım 53, Kanın Sesi Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 593. Mehmet'le Mustafa uzun bir süre birbirlerini aramadılar. O gün bahar güneşi gibi bol bir güneş vardı. Mustafa Mehmet'lere gitti, avlu kapısında durarak onu çağırdı. Mehmet başı yerde Mustafa'nın yüzüne bakamayarak onun yanına geldi, durdu. Mustafa onun elini tuttu. "Duymadın mı?" dedi. "Ali Çavuş amca bize gelecek yıl bunun iki katı büyüklüğünde bir tarla verecek. Biz de o tarlayı o kadar sulamaz. Urfalı'dan 10 tane Arap tayı alır, biner de gideriz." "Sulamayız," dedi Mehmet. "Gideriz," dedi yavaşça. Ayakları onları tarlaya sürükledi. Son bir umutla fidanları gözden geçirdiler. Elmaların hepsi kahverengiye dönüşmüş, azıcık da yarılmıştı. Yarıklardan çıkan pamuklar kapkaraydı. Tarlanın içinde yasa bürünmüş dolaşırken sapsarı kocaman bir çiçek gördüler, uzun bir fidanın en ucunda. Sevinçlerinden ne yapacaklarını bilemeyerek karşı karşıya geçip gülmeye başladılar. Güldükçe gülüyor, güldükçe gülüyorlardı. Gözlerinden yaş gelinceye kadar güldüler. Tarlanın yakınında dayak attıkları çoban köyün nahırını otlatıyordu. Onun yanına yaklaşmadan sığırları tarlaya çevirdiler. Haylaya haylaya götürdüler. Çoban olduğu yerde hiçbir şey söyleyemeden kala kaldı. Sığırları tarlaya sokunca köye koştular, kale boynuna çıktılar, yönlerini Düldül Dağı'na döndüler. Aşağıda ovada sığırlar daha tarlalarının içindeydi. Amma da kocaman bir çiçekti. "Şimdiye kadar sen hiç böyle pamuk çiçeği gördün mü?" "Görmedim," dedi Mehmet. Mustafa da Mehmet de evlerine kapandılar. Mustafa evin içinde sırtını duvara vermiş oturuyor, kırlangıç yuvasına bakıyordu. Yuvada ağızlarının kenarları sarı kefli, kefli ağızları büyük 6 tane civciv vardı. Civcivler çoğu zaman uyuyorlar, ancak anaları açık kapıdan içeriye girincedir ki uyanıyor, boyunlarını uzatarak ağızlarını koskocaman açarak başlıyorlardı çığlığa. Anaları ise çatının ortasındaki kalın ustuna yapıştırılarak tutturulmuş yuvanın yöresinde birkaç kez dönüyor, birkaç yavrunun açık ağzına bir şeyler bırakıyor, ok gibi dışarıya fırlıyor, ardından da hemen geriye geliyor. Onu görünce çığlığı koparan yavrularının yöresinde hızla döndükten, açık ağızlara gagasını daldırdıktan sonra geriye dönüyordu, gene ok gibi. Uyuyan civcivler bir de acıkınca anaları gelinceye kadar durdurak bilmeden kocaman ağızlarını açarak basıyorlardı yaygarayı. Mustafa'nın sabahlardan akşamlara kadar onların yaygarasını, anaları gelince sevinçlerini seyretmek şimdilik tek mutluluğu, tek eğlencesiydi. Ana baba kırlangıçlar akşam olunca biraz gecikmesinler. Mustafa buna çok üzülüyor, dışarıya çıkıyor. İkide bir de alacakaranlığın içinde ok gibi kayan kırlangıçlara bakıyor. İçeriye dönüyor, kırlangıçlar da arka arkaya ok gibi geriye dönünce, yuvada sevinçlerinden kıyameti koparan yavrularla birlikte onun yüreğinden de sevinç çığlıkları kopuyordu. Yavruların da her bir şeylerini biliyordu. Hangisinde ne zaman tüy çıkmış, hangisi ne zaman ağzındaki kef, yani sarılık ne zaman azalmış, hepsini biliyordu. Önce kanatların ucu, sonra sırtları tüyleniyor, sonra da yavaş yavaş tüyler sırtta, başta, karnına, en sonunda boyuna yürüyordu. Tüyler boynu kapladığında kocaman ağızlardaki sarılık iyice azalıyor, gagalar biraz daha uzuyordu. Yuvadaki yavrular eve ok gibi vıcırtılarla girip çıkan kırlangıçlar onu gün doğumundan gün batımına kadar oyalıyor, gününü dolduruyordu. O gün korktuğu başına geldi. Her saatte bir açık kapıdan girip çıkan köydeki bütün kapılar kırlangıçlar için açık bırakılırdı. Ana baba kırlangıçlar hiç gelmediler. Mustafa umutla öğleye kadar, öğleden ikindine kadar bekledi. Kırlangıçlar gelmediler. Yuvadaki yavrular acıkmışlar, boyunlarını uzattıkça uzatıyorlar, kıyameti koparıyorlar, çırpınıyorlardı. Neredeyse toptan aşağıya düşeceklerdi. Çocuksa aşağıda onların hallerine bakıp üzülüyor, ne yapacağını bilemiyordu. Anasız kalan bir kedi, köpek, ördek yavrusu olsa insan yem verir beslerdi. Ya kırlangıç yavrularına ne yapılabilirdi? Mustafa o gece sabaha kadar kapıyı açık tutup bekledi. Yavrular sabaha kadar yorulup usanmadan yaygarayı bastılar. Evdekiler Hasan Ağa, Zero Hatun, Pero, Hazal ikide bir de uyanıyorlar. "Mustafa, kuşlar geldi mi?" diye soruyorlar. Arkasından da hemen uykuya dalıyorlardı. Sabahleyin çocuk gözleri kan çanağına dönmüş Ali Çavuş'a koştu, durumu ona anlattı. Ali Çavuş da ona "hiçbir çaresi yok oğlum," dedi. Senin pamuk tarlanın da aşırı gitmesine çok üzüldüm ya. Kırlangıç yavruları açlarından ölecekler. Anaları bir yerde kapalı kalmıştır, yoksa kırlangıca hiçbir şey olmaz. Ne alıcı kuş onları yakalayabilir, ne bir kuş avcısı onları avlar, ne yılan, ne hiçbir yaratık. Onun içindir ki bu dünyada en kalabalık kuş kırlangıçtır. Beklemekten başka yolu yok bu işin. Kırlangıç yavruları analarının kursaklarından çıkan yemden başka bir şey de yiyemezler. Mustafa Ali Çavuş'un yanından hüzünle ayrıldı. Kaçak kartal ileride ağacın altında çatalının üstünde keyifle kuyruğunu sallıyor, zillerini zıngırdatıyordu. Mustafa Ali Çavuş'tan sonra Tırtıl Hüseyin'e gitti. Usta demir dövüyor, Yusuf körük çekiyordu. Hüseyin Usta onu iyi karşıladı. Yusuf'la göz göze geldiler, anlaştılar. Çocuk derdini ustaya da anlattı. Usta, abe onlar gelecekler dedi. Çok uzaklara gitmişlerdir. Dalgınlıkla haçan gelecekler be Mustafa'm. Sıkmayasın sen güzelcik canını. Abe git bakalım eve, belki dönmüşlerdir. Mustafa eve koştu, evdekilere sordu. Kırlangıçlar gelmemişler. Yavrular da yorgun düşüp uyumuşlar. Sesleri solukları çıkmıyordu. Çocuk o gün köyün içine ev ev dolaştı. Mehmet'i de Emine'nin boş evine gönderdi. Kuşlar yoktu. Çocuklar yakınlardaki koyun damlarını, bostan kulübelerini, arı evlerini aradılar. Hiçbirisinin içinde sıkışmış kalmış bir çift kırlangıç göremediler. Mustafa ile Mehmet öteki çocuklar yeldirip duruyorlar. Çift kırlangıçları aramadık yer bırakmıyorlar. Durmadan da eve geliyor, yavrulara bakıyor gidiyorlardı. İkindiye doğru uzun, yuvaya ulaşacak kadar bir merdiven buldular. Mustafa bir avuç küçücük çekirgeyle yuvaya çıktı. Onun geldiğini gören yavrular boyunlarını uzatarak bastılar yaygarayı. Çocuk kocaman ağızlı yavruların ağızlarına birer çekirge soktu. Kocaman ağızlıların hiçbirisi yutmadı. Ardından bir avuçta sinek avladılar. Mustafa ne yaptıysa onlara bir tek sinekçik de yutturamadı. "Öleceksiniz, açlıktan öleceksiniz!" diye bağırdı. "Şimdi ben ne yapayım, ben ne yapayım?" diye yakınarak merdivenden indi. "Ben ne yapayım, ben ne yapayım?" diye evin içinde avluda dolaşarak yürünmeye başladı. Arada bir duruyor göğe, kuşların yollarına bakıyor, ardından da başını önüne eğiyor, yürümesini sürdürüyordu. Yöresindeki çocukların da bir kısmı bugünkü sıtma nöbetlerini geçirmişler, geriye kalanlar da nöbetin gelmesini bekliyorlardı. "Ah, ah!" diye düşünüyordu Mustafa. "Ah, şimdi Abbas Usta'ya gidebilseydi, ona derdini dökebilseydi, o cin gibi aklıyla bir yolunu bulur, yavruları ölümden kurtarabilirdi." Çocuklardan sonra kadınlar, kızlar da ilgilendiler kırlangıç yuvasıyla. Kadınlardan sonra erkekler de eve gelmeye başladılar. Geliyor yuvaya bakıyor, sonra boyunlarını kıvırarak üzgün gidiyor, kaktüs ağılının dibine çömeliyor, ellerine bir çöp alarak avlunun tozunu karıştırıyorlardı derin düşüncelere dalarak. Bir süre sonra köyde kırlangıç yuvasıyla ilgilenmeyen kimse kalmadı. Herkes yavruları kurtarmanın bir yolunu arıyor, umutla gökten gelecek ana baba kırlangıçları da bekliyorlardı. İkinci günde akşam olurken köylülerin kederleri arttı, umutları söndü. Ne gökten bekledikleri kırlangıçlar geliyor, ne de yuvadan ses sada. Eğer gün akşama erişirken Mustafa'nın aklına köylüyü sevinçten uçuran düşünce gelmemiş olsaydı, kırlangıç yavruları aç susuz iyi dayanmışlardı. Üçüncü gün kesinlikle öleceklerdi. Mustafa avlunun ortasında, avlu kapısından nar ağacına, nar ağacından avlu kapısına dalmış gitmiş, volta vururken orta yerde zınk diye durdu, başını kaldırdı, gülümsedi. "Mehmet gel," dedi. Mehmet onun yanına koştu. "Yavrular kurtuldu. Haydi merdiveni alıp içeriye gidelim. Bir de sepet bulalım. Sepetin içine de pamuk döşeyelim." "Ne yapacağız?" diye heyecanlandı Mehmet. "Yuvadan aldığımız yavruları teker teker öteki yuvalara dağıtacağım. Önce bir tanesini sizin kırlangıçların yuvasına. Sizin kırlangıçlar yeni gelen yavrunun kendi yavrusu olmadığını bilmez ki." "Bilse de beslerler," dedi Mehmet. Mustafa'nın düşüncesi bir anda avluya, avludan da bütün köye bir sevinç yeli olaraktan dalga dalga yayıldı. Çocuklar biraz önceki uzun merdiveni içeriye taşıyıp direğe dayadılar. Mustafa içine pamuk döşenmiş sepeti alarak yukarıya çıktı. Yavruları usulca yuvadan aldı, pamukların üstüne yatırdı. Önce Ali Çavuş'un evine gitti, sepetten aldığı bir yavruyu yuvaya koydu. İndi, çocuğa göre yuvadakiler yeni gelen yavruyu hiç yadırgamadılar. Bundan sonra Mustafa önde, bütün köylü, çoluk çocuk arkada, 5 eve daha uğradılar. Merdiveni 2 delikanlı evden eve Mustafa'nın arkasından taşıdı. Gece yatağa giren Mustafa ne kadar kıvançlıysa o kadar da endişeliydi. Buna karşın 2 gecenin uykusuzluğuna yenildi. Yatağa girer girmez uyudu, erkenden de kalktı, ıslıkla Mehmet'i çağırdı. Merdiveni zorla, belleri kırılarak eve kadar taşıdılar. Merdiven eve gelince Ali Çavuş onlara yardım etti. Mustafa yuvaya çıktı, çıkar çıkmaz da bir sevinç çığlığı kopardı. Yavru ölmemiş, ana kırlangıç da bunu yuvadan atmayacak diye bağırdı. Merdiveni taşıyan dünkü çocuklar bugün de yardıma ulaştılar, ev ev merdiveni gene taşıdılar. Bütün yuvalardaki yavrular sağ salimdi. Bundan sonra 4 gün daha 2 delikanlı merdiveni taşıdı. Bütün çocuklar soluklarını tutarak Mustafa'dan yavruların sağlık haberini beklediler. İyi haberi alınca da sevinçlerini anında bütün köye yaydılar. Son yıllarda hiçbir olay çocukları kuşların yaşamaları kadar mutlu kılmamıştı. Mustafa'ya güvenlerini tazelediler ve bu yıl Urfa'dan satılığa getirilen tayların gelmesini beklemeye başladılar. Bir gün cin oğlan Mustafa'ya koştu, tayların muştusunu verdi. Yakın köylerin kavununu, karpuzunu, bütün evlerin buğdayını, arpasını, susamını, pamuğunu talanlamışlar. Paraları en sağlam yere, caminin minberinin altına, Allah'ın evinde Allah'a emanet etmişlerdi. Aşık Ali'yi güvenle sağa sola iyice baktıktan sonra caminin içine gönderdiler. Aşık Ali'nin camiye girmesiyle kıpkırmızı bir yüzle titreyerek çıkması bir oldu. Ne oldu Ali diye endişelendi Mustafa. Yok dedi Aşık Ali, gitmiş. Kim gitmiş? Paralar. Çocuklar sapsarı kesildiler. Her birine hançer soksan hiçbirisinin bir damla kanı akmazdı. Tam bu sırada da tayların satıcısı köye gelmiş, caminin önündeki çocukları görünce "Tayları getirdim, tayları getirdim" diye bağırmaya başlamıştı. Bu yıl öyle taylar getirdim ki ikiniz üçünüz bile binebilirsiniz, öyle iri taylar. Çocuklar satıcının kendilerine yaklaştığını görünce, hani dibine gün vurmuş suyun içine küçük balıklar üst üste birikirler ya, küçücük bir kıpırtıda da kaçışarak darmadağın olurlar ya, işte bu çocuklar da satıcı yanlarına yaklaşınca öyle oldular. Sonra da Mustafa ile Mehmet'in gittiği yerde kale boynunda buluştular. Ben biliyorum dedi cin oğlan. Sen neyi biliyorsun? Paramızı kimin hırsızladığını? Kim? Deli Poyraz. Mustafa odur dedi. Mehmet odur. Ne biliyorsunuz diye sordu Sakırga. Gözünüzde gördünüz mü? Görmedik ya, odur dedi Aşık Ali. Başka kim olabilir ki? Sevişen birbirine dolanmış yılanları kim öldürüyordu ki narlar çiçek açtığında? Aralarında Poyraz'ın ikiz iki oğlu da vardı, Hasan'la Ahmet. Hasan odur dedi. Hangi baba çocuklarının üstünde döve döve nah böyle sopaları kırar? Hangi baba sevişen kıpkırmızı olmuş kara yılanları öldürür? Odur işte. Ahmet, birisinde başımı o kadar indirdi ki yumruğumu gözüm çıktı sandım. Başım daha ağrıyor, gözüm de çıkıyor. Paramızı o çalmıştır. Bu köyde ondan yaman da hırsız yoktur. Aşık Ali'yi izlemiş, parayı sakladığı yeri görmüş. Ya, kırmızı yılanları da öldürür. Allah'ın evine korkmadan ondan başka kim girebilir de, Allah'ın elindeki paramızı korkmadan ondan başka kim çalabilirdi ki dedi çocuk Nuri. Hiç bakmadınız mı ona, hiç görmediniz mi onun boyunun uzunluğunu, kırmızı yılanları da? En geçerli kanıtı Sakırga getirdi. Arkadaşlar dedi yüzünü asıp ciddileştirerek, arkadaşlar bu köyde paramızı Deli Poyraz'dan başkası çalamaz. O acımasız insanlıktan çıkmış bir kişidir. Bu köyde çocukları ondan daha çok döven bir tek kişi daha var mı? Kıpkırmızı olmuş, narların çiçek açtığında birbirlerine dolanarak sevişen, hem de kuyruklarının üstünde dikilen kara yılanları öldüren başka bir kişi var mı? Yok dediler. Kendi çocuklarından başka eline geçirdiğini her çocuğu dövmez mi? Döver diye karşılık verdiler hep bir ağızdan. O 3 tane arı kovanını çalaraktan suya götürüp de kovanların kapaklarını açaraktan, kovanları suya sokup da arıların hepsini suya veren dinsiz imansız o değil mi? Arıların hepsini bir damla bal için suda boğarak öldüren, 4 kitapta katli vacip, dinsiz imansız, murtat kişi o değil mi diye konuşmaları pekiştirdi Mustafa. 3 kovan arının 3'ünü de boğup da öldüren de, gidip de jandarmalardan kan işeyinceye kadar dayak yiyen o değil mi? O dediler. Onbaşı da o yalan söyleyince onu arılar damına atıp da kovanları açaraktan bütün arılara sokturmadı mı? Onu da arı sokunca O da şişmiş ya, dört adam kadar olup da ölünce, gözleri de şişmekten hiç gözükmeyince, onbaşı da onu götürüp ölmüş diye köyün mezarlığına atınca, onu da orada Topal İbrahim bulunca, o da onu tanımayıp köylüye haber verince, Havva ana da ona pan zehirlen süt ayran içirince, o da bir daha arıları suya salıp boğmayacağına yemin edince, hiçbir zaman da yeminini tutmayınca. Söyleyin bakalım öyleyse, bu köyde ondan başka kim çalar bizim paramızı diye sordu Mustafa. Başka kimse çalamaz diye karşılık verdi bütün çocuklar. Poyraz'ın iki oğlu da onlara yürekten katıldı. Bundan sonra kale boynunda toplanan çocuklar hemen hiç konuşmadılar. Kendilerinden günler geçtikçe uzaklaşan, şimdi apak ışıktan dökülmüş dağa gözlerini diktiler. İçlerindeki öfke gizliden gizliye gittikçe büyüyordu. Poyraz yeli başlamıştı. Poyrazlar daha çok kışları kuzeyden sert, soğuk kupkuru eser. Poyrazın 3 gün, 1 hafta, 15 gün sürdüğü de, soğuğu insanı biçtiği de olur. Çukurova'nın bu günlerdeki soğuğu Toros'un en yüksek doruğundakini geçer. Bir de Poyrazlar'da insanın eli ayağı, bütün bedeni çözülür, insan öyle halsiz olur, öyle bir karamsarlığın içine düşer, eti kemiğinden sökülür, ölümü aramaya başlar. O günlerde doğa, insan, hayvan, bütün yaratıklar bir çılgınlığın içinde kendilerinden geçerler. Çıldırırlar ya, o kadar uyuşmuşlardır ki herhangi bir devinime güçleri yetmez. 4 günden beri Poyraz esiyor, ağıldan ağıla atlayan kedilerden başka ne tavuk, ne köpek, ne de eşek, ne de insan köyün içinde hiçbir yaratık gözükmüyor, gökten de ne kartal, ne de başka bir kuş geçiyordu. Bomboş kalmış dünyada Poyraz'ın kayalara çarpan uğultulu ıslıklı sesinden başka hiçbir ses duyulmuyordu. Böylesi günlerde yel dağdaki kurumuş bir insan başı büyüklüğündeki sarı, çok yuvarlak döngele dikenlerini köklerinden sökerek önüne katıp döndüre döndüre dağdan köyün içine getiriyor, ev aralarını dolduruyordu. Diken akını gene başladı, ev araları, çitlerin kaktüs ağıllarının dipleri ağzına kadar dikenlerle doldu. Neredeyse evden eve dikenler yüzünden geçilemez oldu. Poyraz'ın 5. günü de gece yarısına doğru yel iyice azgınlaşmış, huğuların otlarını uçurur, kamış çitlerini beşik gibi sallar, kaktüsleri kırar, ırmağın sularını ta köyün içine savururken, gece yarısına doğru köyün içini yelin azgın sesini bastıran sesler doldurdu. Herkes dışarıya fırladı. Deli Poyraz'ın evi yanıyor, ot evden çıkan yalımlar esen sert yelin de etkisiyle parça parça koparak köyün öteki evlerinin üstüne top top kıvılcım olarak dökülüyordu. Yalımlardan köyün içi gündüz gibi olmuş, ırmağın üstüne bir kıpkırmızı aydınlık yayılmış, aşağılara doğru akıp gidiyordu. İnsan, kaktüs, hu, çalı gölgeleri köyün içinde büyüyor, dağın kayalıklarında, kalenin surlarında oynaşıp duruyordu. Bu sırada da yelin altındaki 3 ev daha tutuştu. Köyün içi daha aydınlandı. Irmağın suları biraz kızıllaşarak aktı. Gölgeler büyüdü, birbirine karışarak, dolaşarak, inanılmaz bir hızla döndüler, biçimden biçime girerek. Bütün köylü, kadın erkek, çoluk çocuk, don gömlek sokaklara dökülmüşler. Ellerindeki savanları, çulları, hasırları, kilimleri ıslatarak etlerin ottan çatılarına seriyorlardı. Kadınlar, delikanlılar ırmaktan su taşıyıp ıslanmış kilimleri bir daha ıslatıyorlar, yanan evlere dokunmuyorlardı bile. Sabahleyin yanan evlerin yerlerinden, küllerden başka hiçbir şey kalmadı. Yangın ne var ne yoksa silip süpürmüş, kül eylemişti. Bu azgın yerlerde de ot evlerde yangın böyledir. Ortada kararmış bir odun, bir kömür parçası bile kalmaz, her şey kül olur. Çocuklar sabah olunca yangınla hiç ilgilenmediler. Sanki dün gece köyde hiçbir şey olmamış, sanki 4 evin insanı bu kışta kıyamette evsiz kalmamışlardı. Herkes gibi onlar da biliyorlardı ki yakında bütün köy el ele verecek, akçasazdan saz, kamış, toroslardan kaçak kereste getirecekler, az bir sürede evleri yeniden yapacaklardı. O zamana kadar komşu evlerde barınan yangın sığıntıları yeni evlerine döneceklerdi. Onun için çocuklar soluğu doğru kale boynunda aldılar. Bu sabah Düldül Dağı her zamankinden daha ak, daha ışıklıydı. İpiltilere boğulmuş, sanki yıldızları fışkırtarak, savurarak dönüyordu. Çocuklar kendilerinden geçerek büyülenmişler, gözlerini oradan alamıyorlardı. Her şey birdenbire oldu. Ne kimse ortaya bir düşünce attı, ne kimse bir buyruk verdi. Belki hep birden düşündüler, hep birden uygulamaya başladılar. Sal iskelesinin üstünde, tam kayalığın üstüne yapılmış uzun burcun altında, kayalıkların dibinde yarı yarıya toprağa gömülmüş çinke taştan üç lahit, iri mor çiçeklerini açmışlar, kapalı kapaklarıyla dokunulmadan öylece duruyorlardı. Çocuklar uzun bir ikircikten sonra lahitlerin kapaklarını açtılar. İçleri toprak doluydu, toprağı boşalttılar. Her mezardan ikişer kafatası ile ikişer iskelet çıktı. Kafatası ile iskeleti kale surunun altındaki kayalıklarda buldukları toprağa gömdüler. Lahitlerin içine ırmaktan taşıdıkları suyla bir iyice yıkadılar. Her şey çok gizli yapılıyordu. Örneğin surların dibindeki mezarları açtıklarını, ırmaktan kalenin surlarına kadar su taşıdıklarını köyden hiç kimse görmemişti, göremezlerdi de. Lahitlerden sonra cin oğlan Aşık Ali, Poyraz'ın iki oğlu Hasan, Ahmet, Arıdamını yoklamak için görevlendirildiler. Onlar iki günlük bir araştırmadan sonra düşündüklerini Mustafa ile Mehmet'e bildirdiler. Kovanların hepsi ağzına kadar balla doluydu. Aşık Ali çocuklar içinde de köydeki büyükler arasında da balcılıkta en ustaydı. Onun kadar bu yörelerde baldan anlayan bir kimse yoktu. Onun için Aşık Ali'nin bal üstüne söylediği her söz çocuklar için yasaydı. Çocuklar bir 10 gün kadar hiçbir şey yapmadan, kale boynuna bile gitmeden köyün içinde gözlerden uzak durdular, ortalıktan gittiler. Sanki bu köyde hiç çocuk yoktu, hiç de olmamıştı. Gece sabaha kadar çalışacaklardı. Ana babalar çocukların gece oyunlarına, onların ne zaman isterlerse gece eve gelmelerine alışıktılar. Çocuklarını çok merak eden ana babaların çocukları da onları uyuttuktan sonra geleceklerdi. Köyün içine de her şeye karşın birisi uyanır da çocuğunu arayarak yerlerini bulurlarsa diye 5 tane nöbetçi ayırdılar. Nöbetçilerin 3'ü kızdı. Şimdiye kadar kale boynuna 17 kız gelmişti. Mehmet'le Mustafa akşamdan bu yana arı damının içinde bekliyorlardı. Büyük uzun bir dam dolusu kovanlardan çıkan uğultudan çocuklar birbirlerinin sesini zor duyuyorlar, yürekleri hızla atarak ötekilerin gelmesini bekliyorlardı. Bir bölük çocukla önce Aşık Ali, arkadan da cin oğlan, arkadan da öteki çocuklar her biri bir yerden teker teker geldiler. Aşık Ali ellerine eldiven, başına da elek tellerinden yaptığı bir başlık geçirmişti. Çünkü Aşık Ali dizlerine kadar suyun içine girecek, kovanların kapaklarını açtıktan sonra suya daldıracak, arılar suya gittikten sonra kovanları geri çıkaracaktı. Arısız kalan bal dolu petekleri de çinkeli ayların içine boşaltmak kolay olacaktı. Çok güçlü olan Sakırgayla Ahmet de Aşık Ali'ye yardım edeceklerdi. Her bir ayrıntı günlerdir inceden inceye konuşulmuş, her işin başına o işin üstesinden gelebilecek bir kişi seçilmişti. Örneğin büyük uzun tahta kovanlar suya kolay batmayabilir. Aşık Ali'nin de gücü onları suya tam batırmaya yetmeyebilirdi. İşte ona yardımcı olaraktan yapıştığını bırakmayan, adını da bu özelliğinden alan Sakırga seçilmişti. Ahmet ise babası Poyraz'a uygun bir oğul olmalı, babası gibi o da bal hırsızlığının üstesinden gelmeliydi. Onun işi de ona göreydi. Gece yarısına doğru ay doğarken çocuklar işe koyuldular. Köyden daha anaları babaları geç uyuyan çocuklar geliyor, işe girişiyorlardı. Önce Mustafa ile Mehmet kovanların deliğini pamukla kapatıyor, sonra da kapıda bekleyen iki çocuğa uzatıyor, çocuklardan birisi kovanın bir ucundan, öteki de öbür ucundan tutuyor, yokuştan aşağıya hızla iniyorlar, çakılların üstünden usulca geçerek ses çıkarmadan Aşık Ali'nin yanına varıyorlar. Aşık Ali kovanı alıyor, kapaklarını açar açmaz da suya daldırıp, kovanı suda bir süre tuttuktan, arıların tümü akıntıya kapılıp gittikten sonra geriye çekiyor. Kovanı getirenlere veriyor, onu bekleyen öteki kovanı alıyordu. Ay ışığı ırmağa vuruyor, ırmağın yansıması da vurunca yamaç gündüze dönüyor, gölgeler kale surlarından ırmağın üstüne kadar uzuyordu. Bu aydınlıkta da kovaların balını lahitlere boşaltmak hiç zor olmuyordu. Boşaltıcılar da kendi işlerinin ustalarıydılar. İşlerinden 6 tanesi de kızdı. Bu arada çocukların hemen hepsine arı sokmuş, hepsinin de eli yüzü şişmiş, arının ağrısı dayanılmaz ağrılarla ciğerlerine işlemiş ama hiçbir çocuktan en küçük bir ses çıkmamış, kimse bir of bile dememişti. Sabahın horozları ötmeden önce Mustafa işi durdurdu. Daha fazla tan yerleri ışıyıncaya kadar çalışmak tehlikeliydi. Şafak zamanı köylünün uyanma zamanıydı. Zaten lahitlerin bir tanesi ağzına kadar balla dolmuş, ikisi de yarımdı. Karşı köyün alıcısı, yani daha önce onlardan buğday, arpa, susam alan kişi, onlara o kadar çok para verecekti ki, bu ballar karşılığında belki 20 tane tay bile alabileceklerdi. Bu kadar tay da onlara yeter, yedekleşe binerlerse artardı bile. Taş teknelerin kapaklarını kolayca yerlerine yerleştirdiler. Her şey yağdan kıl çekercesine kolay olmuştu ya, arıların onları toptan sokacağı akıllarına gelmemişti. Yarın sabah hepsinin elleri yüzleri şiş içinde uyandıklarında analarına babalarına ne diyeceklerdi? Yarın jandarmalar köye gelecekler, köyde ne kadar çocuk varsa hepsini toplayacaklar, önce döve döve kan işitecekler, sonra onları bir arı damına çırılçıplak hapseyleyecekler, kovan kovan arıları da kapıdan üstlerine boşaltacaklardı. 53. ayrımın sonu. Sayfa 604.